Ayrım 14.
Dersi ilişkin genel değerlendirmeniz nedir? Gibi. Büyük bir olasılıkla her iki değerlendirme takımı da yaklaşık aynı yaşantı ile ilgilidir. Öğrencinin aldığı belirli bir dersle. Fakat bir durumda bunun öğretim üyesi kadar kitaplar, sınavlar ve sınıf toplantıları gibi kişiliksiz yönleri de değerlendirilirken, diğerinde öğretim üyesinin kişiliğinde yalnızca kişisel yönleri değerlendirilmektedir. 1974-75 öğretim yılında profesörlerin 6'da birlik bir örnekleminin %96'sı, aç parantez, N eşittir 218, kapa parantez, olumluluk yanlılığını destekler biçimde, olumlu, aç parantez, ortalamanın üstünde, kapa parantez olarak değerlendirilmişti. Ve durumların %74'ünde kişisel uyaran, yani öğretim üyesi, kişiliksiz nesneden, yani dersten daha olumlu değerlendirilmişti. Aç parantez, değerlendirmeler durumların %7'sinde eşit, %19'unda ise ders için daha olumlu idi. Kapa parantez. Olumluluk yanlılığın belirli bir birey değerlendirilirken verilip, kişiliği olmayan nesnelere verilmeyen ek bir ödüle benzediğine ilişkin başka kanıtlar vardır. Bu formlarda ayrıca sınavlar, dersin kapsam ve örgütlenişi, soru sorma ve etkileşim özgürlüğü ve benzeri dersin bir dizi özgür yönüne ilişkin maddeler vardır. Bir bütün olarak dersin değerlendirilmesi yaklaşık olarak bu diğer maddelerin ortalamasına eşittir. Bu bizde Anderson içinde olabileceği gibi öğrencilerin temelde genel bir izlenim, yani algı oluşturabilmek için dersin birçok ayrı yönüne ilişkin değerlendirmelerinin ortalamasını aldıkları kanısını uyandırmaktadır. Fakat öğretim üyesine ilişkin değerlendirme durumların %84'ünde bu diğer maddelerin ortalamasından daha yüksekti. Bu durum insanların özgür bir kişiyi değerlendirirken kendilerine verilen kişiliksiz bilgilerin ortalamasına olumlu bir ek yaptıkları izlenimini yaratmaktadır. Belki de yalın olarak kendisiyle özdeşleşip sempati kurabileceğimiz özgür ve somut bir insan olması onu değerlendirirken bizi biraz fazladan bir şeyler vermeyi zorlamaktadır. Yansıtma eğilimi. İnsanlarda başka insanların kendilerine benzediğini varsayma gibi güçlü bir eğilim vardır. Bu özellikle başka kişilerin yaş, ırk, ulusal köken ve sosyoekonomik düzey gibi demografik açılardan kendilerine benzediği durumlarda doğrudur. Fakat bu açılardan farklı oldukları durumlarda da aynı eğilimi görmek olasıdır. Eğer birisi geleneksel düğünleri seviyorsa başkalarının da sevdiğini varsaymak eğilimindedir. Kendisi saldırgansa aynı niteliği başkalarında da görür. Freud'un deyimiyle bu eğilimin adı yansıtmadır. İnsanlar kendi özelliklerini başkalarında da görmek, başkalarına da yansıtmak eğilimindedirler. Bu eğilimin birbiriyle ilişkili iki sonucu vardır. İlk olarak birey bir başka bireyi gerçekte olduğundan daha fazla kendine benzer olarak algılar. Diğerinin kişiliğini kendisininkine benzetmek için çarpıtır. İkinci olarak bu çarpıtma o kadar büyüktür ki diğer kişiye ilişkin değerlendirme daha çok algılayanın kişiliğini yansıtır. Bu nedenle bir başka kişinin nasıl algılanacağını algılananın kişiliğinden çok algılayanın kişiliği etkiler. Bu eğilimin, yani yansıtma eğiliminin bir başka sonucu da şöyle ifade edilebilir. İnsanlar daha iyi algıladıklarından değil ama başkalarını sürekli kendilerine benzer algıladıklarından kendilerine gerçekten benzeyen birini daha doğru değerlendirirler. Bu eğilimin en ilginç sonucu kişinin bir başkasına ilişkin değerlendirmesinin değerlendirilen bireyin kişiliği kadar belki daha da çok kendi kişiliğini yansıtmasıdır. Çünkü bu durumda zayıf yönleri saklamaya ve güçlü yönleri abartmaya daha az eğilimli olacaktır. Bu yüzden birisinin kişiliği hakkında bilgi edinmek istersek onun bir başkasını değerlendirmesine bakabiliriz. Algılanan kişiye ilişkin bilgi. Kişilik ve davranışa ilişkin yargıların doğruluğunu artıran fakat kişi algısı ile çok az ilgili görünen bir etmen, kişinin algılanan bireyin üyesi bulunduğu grup ya da alt kültüre ilişkin bilgidir. Alt kültürlerin üyeleri, aç parantez, örneğin caz toplulukları, beyzbol oyuncuları, üniversite öğrencileri, kapa parantez, belirli özellik, değer ve davranışları paylaşırlar. Eğer kişi bir grup tarafından paylaşılan nitelik ve özellikleri bilirse, bir üyenin tepkilerine ilişkin daha doğru bir tahmin yapabilir. Bir kişiyi ait olduğu gruba ilişkin önyargımız açısından bir değerlendirme, önyargı doğru olduğu ve değerlendirilen kişi bu önyargıya uyduğu sürece doğrudur. Böylece bir kişinin grubuna ilişkin bilgilerimiz algının doğruluğunu artırır. Fakat bu artışın kişi algısı ile hiçbir ilgisi bulunmayabilir. Bu olguyu açıklayabilmek için Gage 1952 deneklerden hiç görmedikleri fakat üniversite öğrencileri olarak tanıtılan insanları değerlendirmelerini istedi. Sonra deneklerin öğrencileri görmelerini ve onları yeniden değerlendirmelerini sağladı. Deneklerin öğrencileri görmeden önce yaptıkları değerlendirmelerin gördükten sonra yaptıklarından daha doğru olduklarını gördü. Öyle görülüyor ki deneklerin üniversite öğrencilerine ilişkin önyargıları görsel izlenimlerine göre öğrencilerin daha iyi bir değerlendirmesini vermiştir. Kalıp yargılar ve algının doğruluğu. Bir süredir bazı insanların etnik grupları kimliklemede diğer bazılarından daha iyi olup olmadıklarına ilişkin bir tartışma sürüp gitmektedir. Özellikle bazı Yahudi aleyhtarları Yahudi yüzlerini seçmede yanılmayan gözlere sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Vietnam'da bir Amerikan pilotu yaklaşık 1500 metre yani 5000 feet yukarıdan bir Vietcong'u yani gerillayı bir Güney Vietnamlı'dan ayırabileceğini söylemiştir. Aynı güven başka kalıp yargıları bulunan diğer insanlarda da görülmektedir. Hepsi kalıp yargılı oldukları grubun üyelerini belirlemede özel bir yeteneğe sahip olduklarını düşünürler. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar, kalıp yargılı insanların kalıp yargılarına hedef grubun üyelerini seçip çıkarmada çok daha iyi olmamakla birlikte kalıp yargılı olmayanlarla karşılaştırıldığında yargılarına daha fazla güvendiklerini göstermektedir. Aç parantez Dorfman, Keefe ve Saslow 1971. Tartışmamız açısından bu güvenlerinde tümüyle haksız da değildirler. Bir kalıp yargı doğru olduğu ve hakkında yargıda bulunulacak kişi grubunun özelliklerini taşıdığı ölçüde kalıp yargı bilgisi yargının doğruluğunu artırır. Kuramsal olarak bunun tersine işlemesi de olasıdır. Eğer birisi belli bir etnik gruba ilişkin kalıp yargıyı iyi biliyorsa ve kalıp yargı doğruysa bu kişinin grubun üyelerini belirlemedeki doğruluğu artacaktır. Dolayısıyla belki Yahudilerle ilgilenen ve onlara ilişkin güçlü kalıp yargıları bulunan Yahudi aleyhtarları onları kimliklemede daha iyi olabilirler. Ancak etnik grubun üyeleri grubun özelliklerini eğer varsa daha da iyi bilebilir ve bu nedenle de bu tür bir kimliklemede daha da iyi olabilirler. Fakat doğruluk temelde bir kalıp yargı bilgisine bağlı değildir. Kritik etmen kalıp yargının geçerliliğidir. Çoğu kalıp yargılar belirli bir ölçüde yanlış oldukları için belirli grupların üyelerini kimliklemedeki yararları kuşkuludur. Birisinin çoğu İsveçlilerin sarışın olduğuna inanması, onun İsveçlileri kimliklemesine yardımcı olabilir. Çünkü bu inancı oldukça doğrudur. Bütün İsveçliler sarışın olmamakla birlikte büyük bir yüzdesi böyledir. Fakat bütün Yahudilerin gözlük taktıklarına inanmak pek yardımcı olmayacaktır. Çünkü bu bakımdan Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında gerçek bir fark yoktur. Açıkça görülüyor ki bir kişi ya da grup hakkında doğru herhangi bir şey bilmek algılarımızın daha doğru olmasına yardım etmektedir. Fakat yanlış bilgi ya da kavramlara sahip olma yardımcı olmamaktadır. Doğru ve yanlış kalıp yargılar arasındaki bu ayrım açık gibi görünmekle birlikte çoğu kez bulanık ve belirsizdir. Birçok insan kalıp yargıların kötü olduğunu ve otomatik olarak ön yargıyı gösterdiklerini ve yanlışlıklara yol açtıklarını düşünür. Kuşkusuz insanlara karşı yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için bir kalıp yargı doğrultusunda davranılmaması gerektiği doğrudur. Olabildiğince herkese bir birey, bir insan olarak davranmalıyız. Ancak eğer bir kişi hakkında hiçbir bilgimiz yoksa ait olduğu gruplar onu daha doğru olarak algılamamızda genellikle yardımcı olur. Eğer bir kişinin 20 yaşında erkek bir üniversite öğrencisi olduğunu bilirsek, onun bir futbol oyununu, bir meyvecilik ve sebzecilik sergisine ve rock'n'roll müziğini dinsel müziğe tercih edeceğini varsaymakla belki doğru yapmış oluruz. Bu varsayımlarda yanılmış olabiliriz. Çünkü 20 yaşındaki erkek üniversite öğrencilerinin tümü bu zevklere sahip değildir. Fakat doğru olmamız olasılığı daha büyüktür. Çünkü çoğunluğunun tercihleri bu yöndedir. Sık sık birisini tanımadan önce onunla etkileşmek zorunda kalırız ve eğer ait olduğu grup hakkında bildiklerimiz temelinde davranırsak etkileşimler daha bir uyumlu ve engelsiz yürüyebilir. Grup hakkında bildiklerimize böyle bir bağımlılıktaki tehlike bireyin grubu temsil etmeyen biri olmasından ve kalıp yargılarımızın genel olarak yanlış olmasından kaynaklanır. Ayrıca yüzeysel bilgimiz onunla oldukça iyi etkileşebilmemizi sağladığı için kişinin bir birey olarak nasıl bir insan olduğunu öğrenmek zahmetine hiçbir zaman katlanmayabiliriz. Algılayan ve algılanan. Daha önce belirttiğimiz gibi duygusal anlam farklılığı aç parantez semantik differential kapa parantez ölçeğindeki 3 boyutu sosyal algıdaki değişkenliğin oldukça büyük bir kısmını açıklamakla birlikte aç parantez değerlendirme boyutunun değişkenliğin çoğunu açıkladığı belirtilmişti kapa parantez. Öyle görülüyor ki boyutların sayısı 3'ten fazladır. Biz ayrıca iyi bir mizah duygusuna sahip olup olmadıkları, iyi atletler olup olmadıkları ve güzel olup olmadıkları gibi bireylerin özgül özellikleri ile de ilgileniriz. Herhangi bir kişinin tam bir betimini yapabilmek için böyle birçok boyut kullanmak isteriz. Sosyal algının ilginç yönlerinden biri, farklı insanların başkalarına ilişkin algılarını farklı boyutlarda örgütlemeleridir. Örneğin, bir kişi başkalarını her zaman mizah duyguları, fiziksel çekicilikleri, cana yakınlıkları, dürüstlükleri ve zekaları açısından betimleyebilir. Bir başkası bu özelliklerin göreli olarak önemsiz olduklarını düşünebilir ve bunların yerine bireyin çalışkanlığını, saldırganlığını, dinselliğini ve olağanüstü atletik yeteneğini vurgulayabilir. Bu, bir kamptaki her çocuktan kendi sözcükleri ile öteki çocuklardan her birini betimlemesinin istendiği Dornbusch ve arkadaşlarının bir çalışmasında görülmüştür. Çocuklara ölçekler ya da özgül sorular verilmemiş fakat özgürce diğerlerini betimlemeleri istenmiştir. Bu betimlemeler daha sonra iki biçimde çözümlenmiştir. Her çocuğa ilişkin betimlemenin üzerine kurulduğu özellikler açısından ve her çocuğun kendi betimlemesini yaparken kullandığı özellikler açısından. Bundan sonra araştırmacılar özellikleri her izlenimde yani algıda kullanılanlar ya da her algılayıcının kullandıkları açısından incelemişlerdir. Veriler böylece incelendiğinde belirgin bir örüntü ortaya çıkmıştır. Bazı çocukların mizah duygusuna ya da saldırganlık gibi çarpıcı özelliklere sahip oldukları ve herkesin onları bu açılardan betimleyeceği düşünülebilirdi. Öyle olmadı. Belirli bir çocuk için hangi boyutların önemli olduğu konusunda bir anlaşma yoktu. Her çocuğu betimlemek için birçok farklı özellik kullanılmıştı. Ve birini betimlemek için kullanılanların başka herkesi betimlemek için kullanılanlardan bir farkı yoktu. Fakat durum betimlemeleri yazan çocuklar için tümüyle farklıydı. Büyük bir tutarlılık görülmekteydi. Her çocuk kimi betimliyor olmasına bakılmaksızın aynı özellikleri kullanmak eğilimindeydi. Çocuklar arasında kullandıkları özellikler açısından farklılıklar görülüyordu. Fakat her birinin kendi favorileri ya da önemli saydıkları vardı ve onları hemen tüm betimlemelerinde kullanmışlardı. Böylece kullanılan boyutların kimin algılanıyor olmasından çok kimin algılıyor olmasına bağlı olduğu görülmüştür. Bu, her bireyin kendine özgü bir kişilik görüşüne ve başka insanlarda önemli olan özelliklerin neler olduğuna ilişkin bir görüşe sahip olduğunun ek bir göstergesidir. Buna başka insanlara ilişkin tutarlı izlenimler oluşturabilmemizde bize yardımcı olan belirli bir kişilik kuramına sahip olduğumuz gerçeğini vurgulamak için örtülü kişilik kuramı adı verilmiştir. Schneider, 1973. Bazı araştırmalar gerçekten farklı kişilik özelliklerinin birbirlerine nasıl uyduklarına ya da hangi özelliklerin birlikte daha iyi gittiklerine ilişkin bu örtülü varsayımların başka insanlara ilişkin gözlemlerimiz üzerinde köklü yanlılık etkilerine yol açabildiklerini göstermektedir. Berman ve Kenny, 1970, buna ilişkisel yanlılık adını vermişlerdir. Her birimizin normal olarak insanlarda hangi kişilik özelliklerinin birlikte iyi gittiğine, aç parantez, birbiri ile ilişkili olduğuna, kapa parantez, ilişkin belirli varsayımlarımız vardır. Böylece bir kişide bir özelliği gördüğümüz zaman ötekinin de bulunduğunu varsayarız. Gerçekten var olup olmadığına bakmaksızın. Berman ve Kenny bu olgunun başka insanların kişiliklerine ilişkin yanlı gözlemlere neden olduğunu göstermişlerdir. Hatta bu başka insanların kişilikleri algılayıcıya oldukça ayrıntılı bir biçimde betimlenmiş bile olsa bu böyledir. Yaptığımız kendi örtülü kişilik kuramımızı ona uyup uymadığına bakmaksızın uyaran kişiye giydirmek ya da empoze etmektir. Bazen bir kurama oldukça çok sayıda insan inanır. Örneğin cana yakın bir kişinin büyük bir olasılıkla cömert de olduğu kuramı gibi. Fakat yukarıda sözü edilen çocuklarla ilgili Dornbusch çalışmasında da olduğu gibi algılayan kişinin oldukça kendisine özgü de olabilir. Böylece her birimiz dünyayı ve özellikle diğer insanları kendi kurallarımıza göre bir düzene sokmak ve bu kuralları bütün algılarımız için kullanmak eğilimindeyizdir. Ne zaman biriyle karşılaşsak önemli olduğunu düşündüğümüz özellikler açısından onun bir izlenimini, algısını oluştururuz. Diğer kişinin gerçekte ne olduğuna bakmaksızın izlenimimiz aynı kişilik boyutları çerçevesinde örgütlenmek eğilimindedir. Bu durumun olası bir sonucu, algılayıcıya kendi sözcük bilgisini kullanma izni vermediğimiz sürece bir kişiye ilişkin doğru ya da anlamlı betimlemeler elde etmenin güç olmasıdır. Değerlendirmeleri üzerinde yapmaları için deneklere bir dizi ölçek vermek her zaman daha kolay olmakla birlikte ölçeklere alışık olmamaları yüzünden iyi bir değerlendirme yapamayabilirler. Ya da ölçekler bir deneyin daha önce kullandıklarına benzer olabilir, fakat bir diğerinin kullandıklarına benzer olmayabilirler. İlk denek onları rahat ve iyi bir biçimde kullanabilirken ikincisi engellenecektir. Deneklere kendi ölçeklerini kullanma izni vermek bu sorunu çözümler. Fakat ne var ki bu yargılarını değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı hemen tümüyle olanaksızlaştırır. bu olgunun daha köklü bir sonucu insanların dünyayı aynı biçimde görmedikleri gerçeğidir. Diğer insanların farklı yönlerini vurgularlar, farklı özelliklere dikkat ederler. Bazen bu yalnızca özde aynı özellikler için farklı sözcükler kullanmanın sonucudur. Bir kişi diğer birinin cana yakınlığı ve mizah anlayışı konusunda ve bir başkası da onun inceliği ve iyi huyluluğu hakkında konuştuğu zaman üzerinde anlaşılamayan tek nokta anlamlar, yani semantics olabilir. Öte yandan insanlar önemli saydıkları kişilik özellikleri açısından gerçekten farklılıklar gösterirler ve başkalarına ilişkin izlenimleri kendi standartları üzerine kurulur. Sözsüz iletişim. Başka insanlara ilişkin yargılarda bulunurken birçok türden bilgiye dayanmak zorunda olduğumuz açıktır. Başkalarının davranışına ve bu davranışın içinde oluştuğu genel bağlama ilişkin bilgilerimizi kullanırız. Dil, yani kişinin söyledikleri önemli bir bilgi kaynağıdır ve daha önce bu bölümde gördüğümüz gibi heyecan ve duyguları çıkarsamak için yüz ifadeleri kullanılır. Yüz ifadeleri, sözsüz iletişim adı verilen alanın bir örneğidir. Sözsüz iletişim, dili kullanmaksızın bilgi aktarma yollarını kapsar. Öteki sözsüz iletişim araçları, kişisel alanın kullanımı, aç parantez 15. bölümde tartışılacaktır. Kapa parantez ve aşağıda üzerinde duracağımız dilin sözsüz yönleri, aç parantez, paralanguage, kapa parantez, mimikler ve göz göze iletişimdir. Dilin sözsüz yönleri, paralanguage, gerçek sözcükler ve söz dizimi, aç parantez, syntax, kapa parantez, dışında konuşmadaki değişiklikler büyük anlamlar taşır. Sesin perdesi, yüksekliği, yani loudness, çekimi, yani inflection da bilgi aktarır. Ana babalar genellikle bebeklerinin ağlamasına bakarak aç mı, kızgın mı, yoksa azıcık huysuz mu olduklarını bilebilirler. Köpekler farklı biçimlerde havlarlar ve hayvanı iyi tanıyan birisi için bunlardan her biri farklı bir anlam taşır. Kuşkusuz yetişkin konuşmasının önem ve anlamı bir ölçüde dilin bu sözsüz yönlerine bağlıdır. Tıp fakültesine girmek istiyorsunuz gibi yalın bir söz, vurguya ve ses çekimine bağlı olarak tümüyle farklı anlamlara gelebilir. Bunu yüksek sesle, tek düze, yani vurgusuz, sonunu çekerek, yani sesinizi yükselterek, aç parantez bir soru olacaktır, kapa parantez ve sonra da bir soru olarak, fakat ilk sözcüğü daha bir vurgulayarak, aç parantez, karşıdakinin yeterliliğini sorgular biçimde, kapa parantez, söyleyiniz. Heyecanları aktarmada bu değişiklikler genellikle yaşamsal öneme sahiptir. Seni seviyorum gibi küçücük bir tümce, söylenişindeki sözsüz iletişime ilişkin niteliklere bağlı olarak yumuşak bir duygu ile yeğin bir tutku arasında her anlama gelebilir. Gerçekten bu değişiklikler o kadar önemlidir ki sık sık yazılı dile eklenmek zorundadırlar. Birisinin tıp fakültesini olası bir seçim olarak düşünmediğini göstermek için daha önceki örneğimizi kullanarak tümce şöyle söylenebilirdi. Aç parantez, alaycı bir tavırla, kapa parantez, tıp fakültesine gitmek istiyorsun. Ya da kendinden geçmişçesine, seni seviyorum dedi. Bu ipuçları olmaksızın bağlamın bütününden ne söylenmek istendiğini bilmediğimiz sürece sözcüklerden anlam çıkarmak güçtür. Sözsüz iletişimle ilgili araştırmalardan elde edilen özellikle ilginç bir bulgu, sesinin perdesine bakarak birisinin yalan söylediğini anlayabilme olasılığıdır. Birçok çalışma, Ekman ve Arkadaşları 1976, Kraus ve Arkadaşları 1976. Birisi yalan söylerken sesinin ortalama, aç parantez ya da daha teknik olarak temel, kapa parantez, perdesinin gerçeği söylerken olduğundan daha yüksek olduğunu göstermektedir.